Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 17.
Mahmut Şevket Paşa Avrupa'daki her 3 Osmanlı ordusunun, yani başkentteki 1. ordu, Edirne'deki 2. ordu ve Selanik'teki 3. ordunun genel müfettişliğine getirildi. Hüseyin Hilmi Paşa 1909 yılının sonunda cemiyetle anlaşmazlığa düşerek istifa edince, Roma'daki Osmanlı Büyükelçisi İbrahim Hakkı Paşa onun yerini aldı ve Mahmut Şevket Paşa da Harbiye Nazırlığına atandı. Dipnot: Anlaşmazlık İngiliz Lynch şirketine günümüzde Irak'ta kalan Fırat Nehri'nde geçiş hakkının tanınmasına İttihat ve Terakki itiraz edince çıkmıştı. Menteşe sayfa 21. Cemiyetin önde gelen sivil lideri Talat Dahiliye Nazırı olunca Paşa cemiyetin bir payandası olarak görevini sürdürdü. Devrimcilerin adaleti İstanbul'daki isyancılardan daha fazla kurban yaratmıştı. Yaklaşık 80 devrim karşıtı ölüm cezasına çarptırılıp idam edildi. İsyancı askerlerin yanı sıra İttihad-ı Muhammedi grubu lideri ve ateşli yayın organı Volkan gazetesinin yazarı Derviş Vahdeti, 1905'te tutuklandıkları sırada Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ı sorguya çeken Kaba Sakal Mehmet Paşa gibi eski rejim taraftarları ve hatta Sultan Abdülhamit'in tütüncü başı da idam edildi. İsyana katılan birlikler Rumeli bölgesinde yol inşaatına gönderildiler. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2 sayfa 173-174. Mustafa Kemal'in yaşam öyküsü yazan Hikmet Bayır, komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa'nın 19 Nisan'da İstanbul'daki Genelkurmay'a gönderdiği telgrafı onun kaleme aldığını söylerken herhalde haklıydı. Telgraf isyanın Osmanlı ordusunun onurunu lekelediğini söylüyor, şeriat yasalarının gereklerini yerine getiren anayasaya karşı çıkmış olanlara ağır cezalar öngörüyor ve hareket ordusunun emirlerine uyan kara ve deniz askerlerinin bağışlanacağını bildiriyordu. Aynı gün Mustafa Kemal'in hazırladığı benzer bir taslağı Hüseyin Hüsnü Paşa İstanbul halkına hitaben okudu. Dipnot: Bayur, Atatürk'ün Hayatı ve Eseri, sayfa 38-39. Kaynaklar hakkında notlar ve metin için Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 47-50. Bir fotoğrafta Mustafa Kemal elinde evrak çantasıyla Bakırköy, o tarihte Makriköy, tren istasyonunda koşarken görülüyor. Bakırköy'deki telgrafhanede Mahmut Şevket Paşa'nın emirlerini yazarken İstiklal Savaşı'na birlikte çalışacağı milliyetçi deniz subayı Hüseyin Rauf ile karşılaştı. Dipnot: Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 142. İki subayı tanıştıran, daha Selanik'teyken gösterişli tavırlarını Mustafa Kemal'in eleştirdiği, büyük adam olma yolunda ilerleyen binbaşı Cemal'di. Cemal İstanbul'da uzun süre kalmadı. İstanbul'daki isyandan bir gün sonra 14 Nisan'da Çukurova bölgesinin en önemli kenti olan Adana'da Müslüman Türklerle Ermeniler arasında ciddi cemaat sorunları çıktı. Osmanlı Devleti'nin başka köşelerinde olduğu gibi bu bölgede de eski rejimin yıkılmasından sonra düzen bozulmuştu. Çevresini tahrik eden bir din adamı olan Başpiskopos Muşgeh Ermenilere silahlanmalarını önererek Müslümanların endişelerinin artmasına neden olmuştu. Adana ve çevresindeki köy ve kasabalarda Ermenilerle çatışmalara girişildi. Yaklaşık 20 bin Ermeni ile 2 bin Müslüman öldürüldü ve kentin büyük bir kısmı yakılıp yıkıldı. Cemal düzeni yeniden sağlamak üzere Adana'ya gönderildi. Katı bir disiplinle bunu sağladı ve aralarında bir müftünün de bulunduğu 47 Müslüman ile bir Ermeni idam edildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ermeni milliyetçileri arasındaki ilişkiler en azından bir süre için düzeltildi. Cemal beldeyi yeniden yapılandırmak için kolları sıvadı ve hala o yöreni gelip geçmiş en iyi valilerinden biri olarak anımsanmaktadır. Dipnot: Gürün, The Armenian File, sayfa 166-170, Walker, sayfa 182-188, Arıkoğlu, sayfa 45-59. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'deki Osmanlı valisi olarak oynayacağı rolün tadını önce burada aldığı söylenebilir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile taraftarları İstanbul'u yeniden ele geçirince Mustafa Kemal Selanik'e geri döndü. Üçüncü ordunun kurmayı olarak Makedonya'daki Osmanlı birliklerinin her an göreve hazırlıklı olma konumlarını geliştirmeye kendini adadı. Hareket ordusuyla göreve gitmeden önce 1909 Şubat'ında Almanca bir kılavuza dayanarak piyadelerin çarpışma eğitimi için kısa bir kitapçık yayınlamıştı. Sağduyulu bir biçimde yeni eğitim şeklinin biraz karışıklık yaratabileceğini ama ordunun çarpışmalardaki etkinliğini tehdit etmeden önce bunun düzeltilmesi gerektiğini de eklemişti. Dipnot: Takımın Muharebe Talimi, Selanik 10 Şubat 1324. 23 Şubat 1909 tarihini taşıyan ön söz, broşürü Berlin Askeri Akademisi eski müdürü General Litzmann imzalı bir çalışmanın özeti olarak tanıtıyor. Atatürk'ün bütün eserleri 1, sayfa 34-36, Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 82-86. Mustafa Kemal savaş sanatıyla tutkulu bir biçimde ilgileniyordu. Dipnot: Mustafa Kemal Bingazi'deki Ayn Mansur'dan arkadaşı Salih'e, Bozok, gönderdiği 8-9 Mayıs 1912 tarihli mektupta, "Bilirsin ben askerliğin her şeyinden ziyade sanatkarlığını severim. Burada sanatın bütün icabatını tatbik edecek kadar zamana ve zamanın doğuracağı vesait vesaile, yani araç ve vesilelere malik olunursa, işte o zaman arzuyu millete mutabık bir manzarayı askeriye, yani halkın arzusuna uygun bir ordu görünümü, bütün cihanın gözlerini kamaştıracaktır" diye yazmıştı. Bozok, sayfa 165. 1912'de söyleyeceği gibi vatanın muhafazası, milletin saadeti için her şeyden evvel ordumuzun o Viyana surlarında süngüsünü saplayan ordu olduğunu dünyaya bir daha ispat lüzumuna inanıyordu. Dipnot, adı geçen eser aktarıldığı gibi. 1908'de gerçekleşen devrimin hemen ardından yeni rejim Alman hükümetinden Sultan Abdülhamit'in ilk kez 1883 yılında orduyu modernleştirmesi için görev verdiği Baron von der Goltz'un veya Goltz Paşa yeniden Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Alman şansölyesi Prens Bernhard von Bülow öncelikle Bulgaristan'ın bağımsızlık ilanıyla ortaya çıkan sorunun çözülmesinden sonra göndermeyi kabul etti. 1909 Ağustos'unda Selanik'e gelen von der Goltz, yöredeki Osmanlı ordusunu eğitime başlattı. Daha sonraları Mustafa Kemal, konuk Prusyalı generalin hangi eğitim biçimini uygulamaya karar vereceğini beklemektense, kendi planını uygulamaya karar verdiğini açıklayacaktı. Milleti Müsellaha, yani silah altındaki ulus, Das Volk in Waffen adlı kitabı 1884 yılında Türkçe'ye çevrilmişti. Yazarı, büyük bilge ve düşünür Goltz'dan yararlanmak çok önemlidir. Ama Türk subaylarının ve komutanlarının ülkelerinin nasıl savunulması gerektiğini gösterebilmeleri daha da önemlidir görüşünü öne sürmüştü. Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarlarına göre von der Goltz, onun Selanik yakınındaki Vardar veya bugünkü Aksios Ovası'nda gerçekleştirilen talim planlarını onaylamıştı. Kesin olan, yani 3. Ordu'nun kurmay heyetinde bulunan Mustafa Kemal'in 1909 Ağustos'unun son 2 haftası boyunca talimlerin yönetildiği Cumalı'daki kampta bulunduğudur. İstanbul'daki harbiye nezaretine süvarilerden sorumlu olan Almanya'da eğitim görmüş Supi Paşa'nın komutasında süvari tugayının yürüyüşü de bu eğitime dahildi. Kendisini Supi Paşa ile tanıştıran Ali Fuat'a Cebesoy yazdığı mektupta Mustafa Kemal şöyle diyordu: "Manevradan sonra rütbem ve salahiyetim olmadığı halde fahiş hatalar karşısına dayanamadım. Paşa'yı bütün subaylar da hazır bulunduğu halde acı bir lisanla tenkit ettim, müteessir oldu. Fakat bana gücenmedi. Hareketim belki disipline aykırıdır. Fakat Almanya'da tahsil gören kumandanlık sanatına çalışmazsa görmeyenleriyle ne yapacağız? Küçükleri tarafından tenkit edildiğini gören kumandanlarımız belki çalışarak vazifelerinin ehli olurlar." Dipnot: Cebesoy sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 153. Supi Paşa daha sonraları İstiklal Savaşı sırasında İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'e karşı oluşturduğu hilafet ordusuna komutan olarak görev yapacaktı. Savaşın kazanılmasından sonra Ankara'da bir tren istasyonunda onunla karşılaşan Mustafa Kemal, niçin hilafet ordusunda kumandanlık kabul ettiğini sormuş ve Supi Paşa, "Size mağlup olmak için paşam" yanıtını vermişti. Dipnot, nutuk, sayfa 298. Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 154. İltifat etmek can güvenliği sağlayan bir pasaport sayılırdı. Mustafa Kemal manevralar hakkındaki izlenimlerini gecikmeksizin yayınladı. Dipnot: Cumalı Ordugahı, Süvari, Bölük, Alay, Liva, Talim ve Manevraları, 41 Özel Baskı, Selanik, 30 Ağustos 1325, 12 Eylül 1909. Yazının meşin Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 52-83, İdemir, sayfa 17. Ama en açık düşüncelerini Selanik gazino ve lokantalarında buluştuğu arkadaşları için saklamıştı. Afet'e göre Selanik'teki bir subay kulübünde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal şöyle demişti: "İnkılabı ikmal etmek lazımdır. Bunu yapabiliriz. Ben bunu yapacağım. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda yüksek sayılan kumandanları benim için yoktur. Ordu kumanda sicilleri için ben son sınır olarak binbaşıyı kabul ediyorum. Geleceğin büyük kumandanları bunlar olmak gerekir. Sicil defterlerinin binbaşıya kadar planlarını muhafaza edeceğim. Üst tarafını yaktıracağım." Dipnot: Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 75. Mustafa Kemal'in üst rütbeli komutanlarından hoşlanmadığı arkadaşı Behiç'in, Erkin anlattığı öyküden de anlaşılıyor. İnkılaptan ikinci meşrutiyet sonra Erkan-ı Harbiye'den Erkan-ı Harp subaylarına askeri meseleler gönderilir, bunların hallinde gösterilen muvaffakiyete göre sicillerine işaret edilirdi. Bir gün arkadaşlarla Beyaz Kule gazinosunda Selanik'te otururken Atatürk'ten ben, Mustafa Kemal Bey, Erkan-ı Harbiye'den gelen meseleyi hallettin mi diye sordum. Hayır, etmedim ve etmeyeceğim, ben onlara mesele vereyim demekle nefsine karşı ne kadar itimadı olduğunu göstermişti. Dipnot Bayur, sayfa 42. Silahlı kuvvetlerin canlandırılması devrimcilerin çoğunun paylaştığı bir amaçtı. Ama siyasal tutkular nedeniyle kendi aralarında bölünmüşlerdi. İstanbul'daki sorunlardan sonra cemiyet merkezine taşındığı Selanik'te 22 Eylül 1909'da yapılan kongrede bölünmeler su yüzüne çıktı. Dipnot adı geçer eser sayfa 43-46. Mustafa Kemal bu toplantıya birkaç ay önce ziyaret ettiği Trablus Şubesi'nin delegesi olarak katıldı. Arkadaşı Doktor Tevfik Rüştü Aras kongrenin genel sekreteriydi. Sürekli bir başkanlık sistemi olmadığından her oturuma bir başkan seçildiği için genel sekreterlik son derece etkili bir konumdu. Daha sonraları Mustafa Kemal toplantı başkanlığı görevini sırası gelince yerine getirdiğini söyleyecekti. Dipnot Bayar, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 15. Orduda görevli subayların cemiyetle ilişkilerini sürdürmelerinin hem ordu hem de cemiyet açısından kötü olduğu savını ileri sürerek dikkatleri üzerine çekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 14-20. Mensuplarının pek çoğu cemiyet azası olan 3. Ordu günün manasıyla modern bir ordu sayılamaz görüşünü öne sürdü. Orduya dayanan cemiyet de millet bünyesinde kök salamamaktadır. Cemiyetin gereksinim duyduğu ya da üyeliklerini sürdürmek isteyen subayların ordudan istifa etmeleri gerektiğini söyleyip askerlerin siyasal üye olmalarını yasaklayan bir yasanın çıkarılmasını istedi. Bu öneriye karşı çıkan delegeler İstanbul'daki isyanın cemiyet ile ordu arasında sıkı bağlar olması gerektiğini kanıtladığını ileri sürdüler. Mustafa Kemal'in bu bağları koparmaya çalışarak gerici gibi davrandığını der. Refet Bele, İstiklal Savaşı'nın milliyetçi komutanlarından adındaki bir subay üyeyi Edirne'deki 2. Ordu subaylarını yoklamak üzere göndermeye karar verdiler. 2. Ordu'nun en tanınan iki cemiyet üyesi İsmet İnönü ile Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in daha sonra kongre tarafından onaylanan önerisini desteklediler. Dipnot, Kazım Karabekir daha sonraları ordunun politikaya karışmaması konusunu kongreye bildirenin kendisi olduğunu iddia edecekti. Karabekir, editör Bozdağ, Paşaların Kavgası, sayfa 214. 2 yıl sonra askerlerin politikaya katılmasını önleyen yasa çıkarıldı. 29 Temmuz 1912 tarihinde arkadaşı Behiç'e, Erkin, Libya'nın Derne bölgesinden gönderdiği mektupta Mustafa Kemal bu konuya değiniyor. Katıldığım kongrede askerleri bırakın dediğim zaman beni gericilikle suçladılar ve ölüme mahkum ettiler. Zaman ve olaylar gerçeği gösteriyor ama aynı zamanda da öldürücü bir darbe indiriyor. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 142-143, Bayur sayfa 146. Öldürücü darbe 1912'de İttihat ve Terakki'nin iktidardan düşürülmesiydi ve ölüme mahkum edilmek konusunu ise bir gece kongreden eve dönerken cemiyetin bir asker üyesinin onu öldürme girişimi olarak daha sonraları anlatacaktı. Anlaşılan Atatürk kendisini öldürmeye niyetlenen kişiyi tanımış ve bunu gerçekleştirmekten vazgeçilmişti. Yaşam öyküsü yazarlarından gazeteci Fali Rıfkı'ya göre bu saldırgan Enver'in amcası Halil idi. Dipnot Çankaya, sayfa 57-58. Birinci Dünya Savaşı'nda Mezopotamya'daki Osmanlı güçlerinin komutanı olan Halil Kut, Enver'den 3 yaş büyüktü. Bakınız Bayur, sayfa 45, not 42. Bu öykünün sonradan ortaya atıldığı kesindir. Herhalde o tarihte ateşli duygular yaşanmış, tehditler savrulmuştu ve Mustafa Kemal de bunları ciddiye almıştı. Kongrenin aldığı karar önemli bir değişiklik yaratmadı. Silah altındaki subayların siyasi görevler alamayacağı olarak yorumlandı ama yer üyelerine güvenmeyi sürdürdü. Enver ile Cemal ordudan ayrılmadılar. İkisi de başkentten uzaklaştı. Enver askeri ataşe olarak Berlin'e dönerken Cemal Adana'da huzuru sağlamaya gönderildi. Ama İttihat ve Terakki Cemiyeti üzerindeki etkileri azalmadı. Mustafa Kemal de cemiyetten istifa etmedi ama 1922'de Selanik Kongresi'nden sonra olanları İttihat ve Terakki bazı eşhası ile aramızda meşrutiyetten sonra başlayan ihtilaf-ı efkar yani fikirler çatışması nihayet derecede şiddetlendi ve tamam bu ana kadar demav etti biçiminde anlatacaktı. Dipnot ASD cilt 3 sayfa 45. Görüşlerini kongrede anlattıktan sonra Mustafa Kemal Selanik'teki görevine geri döndü. Askeri konulardaki bilgisini genişletmek fırsatı 1910 yazında bazı subaylarla birlikte Fransız ordusunun Picardy'de yapacağı manevraları izlemek üzere davet edilince karşısına çıkmış oldu. Grubun başında Mustafa Kemal'in Selanik'te kurmaylığını yaptığı Topçu Ali Rıza Paşa vardı. İstanbul'daki isyanı bastırdıktan sonra tekrar askeri ateşelik görevine dönen binbaşı Fethi Okyar ile Paris'te karşılaştılar. Mustafa Kemal trenle Selanik'ten Paris'e giderken yanında 3. Ordu'dan Arnavut kökenli binbaşı Selahattin vardı. Atatürk daha sonra Sırbistan sınırını geçince üniformasının bir parçası olan başındaki fesi çıkartıp kasketi giydiğini ve Selahattin'in buna itiraz ettiğini anlatacaktı. Biz Sayı-i Şahane'de birinci mevki ile seyahat ediyor ve devleti temsil ediyoruz. Osmanlılığımız, Müslümanlığımız belli olmalıdır. Ne var ki kısa bir süre sonra tren Sırbistan'da bir istasyonda durunca Selahattin'i gören bir çocuk "Tuh Türk!" diye bağırıvermişti ve o da çantasından çıkardığı kasketi başına yerleştirmişti. Dipnot İdemir sayfa 21-22. 1910 Eylül'ünde Schneider Silah Fabrikası'na çekilen bir fotoğrafta manevraların Türk izleyicileri sivil giysileri ve melon şapkalarıyla görülüyor. Bu ziyaret çok önemliydi çünkü Osmanlı Devleti ordusunu yeniden donatıyordu ve Fransızlar da seri ateşli top siparişinin Almanya yerine kendilerine verilmesini istiyorlardı.
Ayrım sonu.